Markos 7. bölüme geldik. Bu bölüm yine önceki yayınlarda açıkladığım amaçla yazılmıştır. Rab İsa'yı Tanrı isteğini uygulayan Tanrı kulu olarak göstermek. İsa bugün bizim iş bitiren diye tanımladığımız kişilere her açıdan taş çıkartan biridir. Baba Tanrı'nın isteği uyarınca yapamadığı hiçbir şey yoktur. Onun harikulade özelliklerinden biri kurtarıcı oluşudur. İnsanları hem hastalıklarından kurtarabiliyor hem de günahlarından. Yahudilerin dinsel tarihinde antlaşma arası diye bilinen bir dönem vardır. Bu eski antlaşma döneminde verilen Tanrı sözünün peygamberliklerin sona ermesiyle yeni antlaşma döneminin başlaması arasında sıkışmış yaklaşık 400 yıllık bir süredir. İsrail ülkesinin düşmanları tarafından işgal edilip halkın birçoğunun sürgün edilişi işte bu döneme gebe kalmaktadır. Sürgün döneminde ve sürgünden geri döndükleri zaman eski antlaşma yazılarında sözü geçmeyen bazı topluluklar ve mezhepler türedi, ortaya çıktı. Yeni antlaşmayı yani İncil'i okurken Ferisiler, Sadukiler, kutsal yazı uzmanları yani dinsel yorumcular ve Herodes yanlıları gibi gruplara rastlamaktayız. Bunların kimler olduklarını ve nasıl ortaya çıktıklarına kısaca bakalım. Dinsel yorumcular, bunların sağlıklı bir başlangıcı vardır. Örneğin eski antlaşma peygamberlerinden Ezra bir kutsal yazı uzmanıydı. Sürgünden döndükten sonra Ezra İsrail halkını kutsal yazıları okumaya teşvik etti ve bir ruhsal uyanış oldu. Bir açıdan Ezra dinsel yorumcuların kurucusu sayılabilir, böyle diyebiliriz. Ne yazık ki Rab İsa'nın dünyaya geldiği dönemde işte bu dinsel yorumcular daha sonraki dönemlerde Tanrı sözünün öz değerini yitirip önemsiz konular üzerinde kılı kırk yararak zaman harcıyorlardı. Kutsal yazıların ruhuyla ilgilenecekleri yerde bu insanlar ne yaptılar? Daha çok harfler ve hecelerle ilgilenmeye başladılar. Günümüzde de bu eğilim Mesih'in topluluğunda ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bazı imanlılar sevgi gösterecekleri yerde yasacı bir tutumla yaşarlar. Unutmayalım ki Rab İsa bu gibi kişilere karşı çıkmıştı. Ferisilere gelince bunlar aslında iyi niyetle yola çıktılar. Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasanın Yahudiler tarafından uygulanması için çaba gösteriyorlardı. Yahudi halkına dışarıdan putperest uluslardan baskı geliyordu. Putperestliğin tek Tanrı inancını bozmaması için özen gösteriyorlardı. İnançları eski antlaşma yazılarına dayanmaktaydı. Görüş açıları ise milliyetçilikle boyanmıştı. Kutsal yazılarda vaat edilen Mesih'in gelip İsrail ulusunu kurtaracağına ve yeryüzünde Tanrı egemenliğini kuracağına inanırlardı. Ne yazık ki Mesih İsa geldiği zaman Ferisiler onu tanımadılar. Çünkü İsa yersel bir egemenlikten değil, Tanrı'nın göksel egemenliğinden söz ediyor. Aynı zamanda kendisinin elem çekip insanların günahı için çarmıhta öleceğini söylüyordu. Bir de Sadukiler vardı. Bunlar zengin tabakadan toplumsal düzeyi yükseltmek amacıyla örgütlenen Yahudi aydınlarıydı. Ruhsal bir derinliğe sahip değillerdi. Yahudi gelenek göreneklerini ortadan kaldırıp yeni bir düzen getirmek amacındaydılar. Ferisilerin inançlarına tümüyle karşıydılar. Her olayı doğal açıdan değerlendirir, ruhlara, ölümden sonra dirilişe, kısacası doğaüstü olayların varlığına inanmazlardı. görüşlerinde o zamanın Yunan filozofisinde Epikürcülere çok yakındılar. Son olarak da Herodes yanlılarından söz edilir. Bunlar sırf politikayla uğraşıp Herodes ailesinin tahta hüküm sürdürmesini sağlamak amacındaydılar. İşte bu bilgilerin şimdi Markos'un 7. bölümünden okuyacağım olaylara ışık saçacağını umuyorum. Şimdi Markos'un 7. bölümünden okuyayım. Bu arada Yeruşalim'den gelen Ferisilerle dinsel yorumcular İsa'nın çevresinde toplandılar diyor 7. bölümün 1. ayeti. Ferisilerle dinsel yorumcuların Yeruşalim'den kalkıp da İsa'ya gelmeleri büyük bir olaydı. İsa öğretileri ve mucizeleriyle halk üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Din önderleri İsa ile görüşmek için ta Galile'ye, Dekapolis yani 10 kent diye bilinen bölgeye geldiler. Şunu bilmekte yarar vardır. O dönemlerde Galileliler Ferisilerce horlanan bir halktı. İsa'nın kendisi de Galileli sayılırdı. Bilmiyorum İsa ile öğrencilerini nasıl bulacaklarını sanmışlardı. Ama şimdi göreceğimiz gibi beklediklerini bulamadılar. Markos şöyle yazar. Öğrencilerinden bazılarının kirli yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Çünkü Ferisiler ve tüm Yahudiler ataların töresine uyar, ellerini iyice yıkamadıkça yemek yemezlerdi. Çarşıdan geldiklerinde de kendilerine su serpmeden yemeğe oturmazlar. Onların uydukları daha bir sürü gelenek vardır. Bardaklar, çanaklar, bakır kaplar hep suya daldırılmalı diyor Markos 7. bölüm 2-4 ayetler arasında. Ferisilerce tüm sorun İsa'nın kişiliğinde düğümlenip kalıyor. Hatırlarsanız Markos 6. bölümde öğrenciler İsa Mesih tarafından müjdeyi yaymak için gönderildikten sonra geri döndüler ve Rabbin kendileri aracılığıyla neler yaptığını İsa'ya anlatmışlardı. Yani bir çeşit rapor vermişlerdi. Bu kez İsa'ya rapor vermeye gelenler Ferisilerdir. Rapor yine İsa'nın öğrencileri hakkında. Ama onları öven değil, tersine suçlayan bir rapor. Burada birbirine karşı cephe almış iki takım insan vardır. İsa'nın öğrencileri ve Ferisilerin öğrencileri. Bir grup insan İsa'yı seven, onu izleyen kişiler. O bir grup ise onun düşmanlarıdır. Her zaman böyle olmuştur. Ruhsal açıdan bakıldığı zaman dünyada iki grup insan vardır. Bir grup İsa'yı sever ve onu izler. Öbür grup ise İsa'ya düşmandır. İkisi arası bir ortam yoktur. Bu bir din meselesi değildir değerli dostum. Peki sen hangi gruba aitsin? İsa'yı seven ve onu izleyenler arasında mısın? Yoksa ona düşman olanların safında mı yer aldın? Değerli dostum, yaşamda en önemli sorun hangi dine ait olduğun değildir. Senin şahsen Tanrı'nın gönderdiği İsa Mesih ile olan bağlantıdır. Önce de dediğim gibi bu Ferisiler özel olarak Yeruşalim'den ta Galile'ye kadar gelip İsa hakkında bilgi toplamak niyetindeydiler. İsa'ya entelektüel sorularla tuzak kurmaya gelmişlerdi. Temizlik konusunda sordukları soruyu İsa'nın nasıl yanıtladığına baktığımız zaman yine İsa'nın Tanrı özünden geldiği hemen ortaya çıkar. Bu nedenle başka bir olayda İsa'nın düşmanları bile hiçbir zaman hiç kimse onun konuştuğu gibi konuşamadı diye onun yani İsa Mesih hakkında olumlu tanıklıkta bulunmuşlardı. Temizlik konusuna gelince Yahudi din önderleri hem İsa hem de onun öğrencileriyle ilgili suçlamalar yapabilirlerdi. Musa'nın yasasına göre temizlik konusunda İsrail'e bir sürü yasaklar konulmuştu. Eski Antlaşma'nın Leviller kitabında bunları ayrıntılarıyla görmüştük, okuyabiliriz aynı zamanda. Bunlar gerçek ruh temizliğinin simgeleriydi. Tanrı onlara ruhsal temizlik hakkında ders vermek istemişti. Yahudi din önderleri ruhsal yasa üzerine bir sürü insani anane ve gelenekleri bina etmişlerdi. Hatta bazıları Yahudilerce eklenen geleneksel uygulamaların bile Tanrı tarafından Musa'ya verildiğini ileri sürüyorlardı. Tabi olarak zamanla bu geleneksel eklemeler ruhsal yasanın yorumu niteliğinde kabul edildi ve böylece Yahudi dinine yerleşip kaldı. Tanrı'nın amacı kesinlikle bu değildi. Markos'un bu 7. bölümünde söz konusu geleneksel uygulamalardan bazıları sayılmaktadır. Örneğin, ellerini iyice yıkamadıkça yemek yemezler. Çarşıdan geldiklerinde de kendilerine su serpmeden yemeğe oturmazlar. Bardaklar, çanaklar, bakır kaplar hep suya daldırılmalı gibi şeyler. Tüm bunlar ruhsal yaşama hiçbir yararı olmayan ve aslında insanlara büyük bir yük olan kurallardı. Tabii ki temizlik iyi ve sağlıklı bir şeydir ama ruhsal açıdan Tanrı'nın istediği temiz bir yürektir. Kutsal kitap, Tanrı dış görünüşe değil, iç görünüşe, yüreğe bakar diyor. Hangi dine ait olursan ol fark etmez. Tanrı geleneksel uygulamalarla ilgilenmez. O insanın yüreğine bakar. O yürek temiz mi diye sorar. Yahudi din önderleri de fiziksel temizlikten ötesini göremiyorlardı. Bir kişi bir dinin geleneklerine o denli batabilir ki onun asıl amacını unutur. Şimdi şunu bilmek gerekir ki bir insanın Tanrı'ya yaklaşabilmesi ya da Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabilmesi için o kimsenin önce aklanması, temizlenmesi gerekir. Ferisilerle dinsel yorumcular İsa'ya sordular. Öğrencilerin neden ataların töresine aykırı davranıyor? Niçin kirli ellerle yemek yiyorlar? Markos 7. bölüm 5. ayet. Bakınız bu dincilerin sorusunda insanın ruhsal durumuyla ilgili hiçbir şey yoktur. Ataların töresinden söz edilir. Bir de suçlamayı öğrencilere değil de İsa'ya yöneltiyorlar. Tanrı özünden gelmiş olan bu üstün kişiyi insani gelenekleri uygulamamakla suçluyorlar. İsa sert ve kesin şekilde onları susturur. Markos şöyle yazdı. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya, siz iki yüzlülere ilişkin tam yerinde peygamberlik etmiştir. Yazılı olduğu gibi bu halk beni dudaklarıyla sayar ama yürekleri benden uzaktır. 6. ayet. İsa, onlara sert mi konuştu dersiniz? Evet, ama böyle konuşması yerindeydi. İki yüzlü kime derler? Gerçek kişiliğini yani düşünce ve sözlerini saklayıp bir oyun oynuyormuş gibi kendisini olduğundan başka gösteren kişilere iki yüzlü denir. Din kisvesi altında kendini dinci göstermek iki yüzlülüktür. Dış görünüşleri, tavırları ve sözleriyle dindar olduklarını göstermeye çalışırlar. Ama bu tavırlarının gerçek yaşantılarıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Dindarlık satan dudaklar kendilerine ait değil çünkü yürekleri kendi sözlerini onaylamıyor. Tanrı'nın en çok nefret ettiği tutum ikiyüzlülüktür. Onu kendi yalanlarımıza inandıracağımızı sanmayalım. Bir kişi düzenli şekilde dinsel kuralları yerine getirebilir ama yürekte Tanrı'ya bağlılık yoksa tüm bunlar boştur. Daha kötüsü bu gibi dinsel davranışlarla insanları kandırmaya girişmek ikiyüzlülük olur. Sen sakın böyle bir insan olma kardeşim. Kutsal kitap şöyle diyor, eğer İsa Rab'dir diye ağzınla açıkça söyler, yüreğinle de Tanrı'nın onu ölüler arasından dirilttiğine iman edersen kurtulacaksın. Çünkü doğrulukla donatılmak için yürekle iman edilir, kurtuluş için de ağızla açıklama yapılır. Dostum, önemli olan yürektir. Dış görünüş değil, yürek. Tanrı bizim dış görünüşümüze değil, yüreğimize bakar. Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı iki yüzler hakkında ne demişti? Bu halk beni dudaklarıyla sayar ama yürekleri benden uzaktır. Sen böyle bir kişi olma. Gelenek göreneklerin seni kurtaracağına inanma. İki yüzler hakkında Yeşaya peygamberin sözü şöyle devam eder. Bana boş yere tapınıyorlar. Öğretileri insanların yönergelerine dayanıyor. Markos 7:7. Dindarlık taslıyorsun ama yüreğin Tanrı'dan uzak ise onu yalnızca dudaklarınla saymaktasın. İçinde bir boşluk vardır ve Tanrı'ya gerçek tapınıştan yoksunsun. Boş yere tapınıyorsun. Gerçekte tapınmak istiyorsan gelenek görenekleri, töreleri bir yana koy. İsa da Ferisileri bu konuda eleştirdi. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne güzel de beceriyorsunuz. İşte zaten bütün sorun burada. Olumsuz bir değiş tokuş oluyordu. Bir yanda Tanrı'nın buyruğu, öbür yanda insansal töreler. Ferisiler Tanrı'nın buyruğunu bir yana bırakıp insansal törelerle uğraşıyorlardı. Şimdi 2000 yıl önceki Ferisileri bırakalım da kendimize bakalım. Biz de tutumumuzla bu Ferisilere benzemiyor muyuz? Din konusunda sıkıca sarıldığımız nedir, kimdir? Eğer insansal törelere sarılıyorsak bize yazıklar olsun. O zaman uyguladığımız din töreleri iyi değil, kötü sayılmalı. Çünkü biz Tanrı'nın sözüne uyuyoruz derken ona karşı gelmiş oluyoruz. Din konusunda yüzlerce mezheplerin ortaya çıkması her tarih sayfasında gözümüze çarpan din savaşları, Tanrı adına insan öldürmeler, fetvalar, haçlı seferleri hep insan törelerine uymakla olmuştur. Ne oluyor? İnsan Tanrı'ya uyacağım diye yanlış bir töre çıkarıyor ve sonra buna uymaya çalışırken Tanrı'nın kusursuz buyruğunu ayaklar altına alıp çiğniyor. İsa da bu konuda Ferisilere kendi hatalarından bir örnek verip şöyle dedi. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir diye buyurmuştu. Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. Markos 7. bölüm 10-13 ayetler arası. Kendilerini doğru sayan bu Ferisiler ne yapıyordu? Kendi geleneklerini Tanrı'nın buyruklarından daha üstün görüp anne babaya gereken maddi yardımı sağlamıyorlardı. Şöyle bir durum gelişmişti. Yahudi ananelerine göre bir kişi servetinin tümünü ya da belli bir bölümünü tapınağa bağışlarsa, anne babası yaşlanıp kendilerine bakamaz oldukları zaman o servetten yararlanamazlardı. Buna kurban diyorlardı. Yani Tanrı'ya adanmış bir çeşit armağan oluyordu bu. Varlığını tapınağa kurban olarak sunan kişi ölünce tüm varlığı tapınak hazinesine girer, anne babası bir kuruş bile alamazdı. Bu konuda ise bir örnek vererek onları eleştirdi. Tanrı'nın isteği değildi bu. Böylece kuşaklara aktardığınız törenizle Tanrı sözünü, ne diyor 13. ayette, ortadan kaldırıyorsunuz. Buna benzer daha bir sürü iş görmektesiniz diye Ferisileri ağır şekilde eleştirdi. Değerli dostum, Tanrı'nın ilgisi her zaman sevgi ve merhametle yürür. Sağlıklı din aslında sevgi ve merhametten oluşur. Ama birçok dinlere baktığımızda ne görüyoruz? İnsanın ortaya çıkardığı ve kuşaktan kuşağa aktarılarak katılaşan töreler gelenek görüneklerdir. Yardım kutusuna para atmakla vicdanımız susturulamaz. Tanrı'nın bizden beklediği ona kurban sunmamız değil, sözüne itaat etmemizdir. İnsan töreleri Tanrı yasasına eklenmeden önce ruhsal yasada şöyle yazılmıştır. Anne babana saygı göstermelisin. Evet, merhamet ve sevgi. Herhangi bir dini bu değişmez ölçekle, yani merhamet ve sevgi ölçeğiyle değerlendirebiliriz. Mesih inancında da bu sevgi ilkesine uyulmadığı zaman insan törelerine uyulmuş olur. Hiç fark etmez. Tüm yaşamını bir inancı yaymak için adayıp da anne babana, soydaşlarına, insan kardeşe gereken sevgiyi gösteremezsen, anne babana yardımı yapmazsan Tanrı'nın yasasına karşı gelmiş oluyorsun demektir. İsa yine topluluğu yanına çağırıp hepiniz beni dinleyin ve anlayın dedi. Dıştan insanın içine girip de onu kirletebilen hiçbir şey yoktur. Tersine, insanın içinden çıkan şeylerdir insanı kirleten. İşitecek kulağı olan işitsin. Markos 7, 14 ve 15. ayetler. İsa'nın bu sözleri günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce dile getirildi. Konu haram ile helal meselesi. Hangi yemekler insanı ruhen kirletir? Yahudi kurallarına göre domuz eti yemek yasaktı. Bunun sağduyuya uyan bir nedeni vardı. Sıcak ülkelerde domuz etinden türlü hastalıklar türeyebilirdi. Tanrı bununla halkı çeşitli hastalıklardan korumak istedi. Bu nedenle kişisel temizlik konusunda onlara belli kurallar vermişti. Bu kurallar arasında bazı hayvanların eti yasaklanmıştı. Zamanla Yahudi din önderleri bu kuralları ruhsal ilkelere çevirip fiziksel temizliği ruhsal temizlik yerine koymaya başlamışlardı. Örneğin elleri yıkamadan sofraya oturmak ruhsal murdarlık sayılırdı ve halen de sayılmaktadır. Oysa yıkanmayan ellerle sofraya oturmak tırnak altında yerleşen mikroplar ağızdan mideye inip insanı hasta eder. Elleri yıkayıp yıkamamanın ruhsal durumumuzla hiçbir ilgisi yoktur. İsa Ferisilere bu gerçeği bildiriyor. Önemli olan yüreğimizin temiz olup olmadığıdır diyor. Zaten bu yürek temizliği konusunda birçok kişi yanılıyor. Hatta İsa ile birlikte olan öğrenciler bile İsa'nın Ferisilere açıkladığı gerçeği anlayamamışlardı.